Ayrım 6.
Ölene kadar da seveceğim. Beni çok güzel bir eve yerleştirdi. Ben bir tek şey istemiştim, o da evlenmekti. Bir rahip bularak nikahımızı kıydırdı. O zamanlar ne kadar mutluydum. Sonunda New Orleans'tan kuzeni bize misafir geldi. Ama onu görür görmez içime bir korku girdi. Başımıza bir şey geleceğini hissettim. Kuzeni onu kumar oynanan yerlere alıştırmıştı. Sonra kocam borca girmeye başladı. O arada kocam işi olduğunu söyleyerek 3 haftalık bir yolculuğa çıktı. Meğer o borçlarını ödemek için beni de çocukları da bu alçağa satmıştı. O adama kendimi öldüreceğimi söyledim. Oralı olmadı. Ben de çocukları satarım diye cevap verdi. Çaresiz onunla gittim. Ama çocuklarımı yine de sattı. Sonra çok hastalandım. Aradan uzun bir süre geçti. Sonunda bu Legri'nin eline düştüm. Kısa süre sonra beni satıp kazanç sağlamak niyetindeydi. Ama bir olay benim büyücü olduğumu sanmasına yol açtı. Bu yüzden benden çekindi ve bana ilişmedi. Güya bu adamın kahyasıyım. Bana kızdığı zaman tarlaya yolluyor. Fakat yine de benden çekiniyor ve onun için fazla bir şey yapamıyor. Kadın birden susup hüngür hüngür ağlamaya başladı. Tom onun verdiği suyu içerek üzüntüyle kadının yüzüne baktı. "Oh bayan, Tanrı yardımcın olsun." Kadın "Konuşma zavallı adam," diye mırıldandı. "Uyumaya çalış." Su şişesini onun yanına bıraktı ve usulca çıktı. Legri'nin oturma salonundaki şöminede ateş etrafı aydınlatıyor, oraya buraya atılmış kamçıları ve giyim eşyalarını aydınlatıyordu. Legri kendisine bir panç yaparak "Sambo'nun belasını versin," diye söylendi. Yeni esirleri şikayet edip başıma bu işi açtılar. Mevsimin en sıkışık devresinde o zenci bir hafta çalışamayacak. Evet, böyle kötülükler hep senin başının altından çıkar. Bunu söyleyen onun arkasında birden beliren Kesi'ydi. Ha, dişi şeytan, demek geldin. Kadının gözleri öfkeyle parladı. Dikkatli ol Simon Legri, benden korkuyorsun çünkü şeytan benim içimde. Legri onu iterek korkuyla baktı. Buradan git, senin şeytan olduğundan eminim. Hem neden benimle dost olmuyorsun Kesi? Çocukları geri alacağına söz verdin. Sözünü de tutmadın. Benden ne bekliyorsun? Adam kendisini zorlayarak aklını başına alsan iyi edersin Kesi dedi. Akıldan mı söz ettin? Mevsimin en sıkışık anında en işe yarar adamını kırbaçlattın. Legri mırıldandı. Budalalık ettim ama o zencinin eğitilmesi gerekiyordu. Onun cesaretini kıramayacağını sana söylemeliyim. O anda kapı açıldı ve Sambo elinde kağıda sarılı bir şeyle içeriye girdi. Legri gürledi. Nedir o köpek? Bir büyü. Ne? Zencilerin büyücülerden aldıkları bir şey. Kırbaçlarken bunun yüzünden acı duymuyorlar. Siyah bir sicimle boynuna bağlıydı. Legri kağıdı alarak istemeye istemeye açtı. İçinden gümüş dolarla açık sarı bir bukle düştü. Saç sanki canlıymış gibi Legri'nin parmağına dolandı. Adam birden dehşetle "Kahretsin!" diye haykırdı. "Bu nereden geldi? Çıkar bunu! Yak! Yak!" Dönüp bukleyi ateşe attı. "Bunu nereden getirdin?" Sambo ağzı açık baka kalmıştı. O sırada odadan çıkmakta olan Kesi de durdu ve merakla adamı süzdü. Sambo hemen sıvışmıştı oradan. O gidince Legri içkisini içerek sakinleşmeye çalıştı. Sonra birini çağırmak için dışarı çıkarak "Kahretsin!" diye küfretti. "O serseri bu saçı nereden buldu?" Kendi kendine "Bir şeyi biliyorum," dedi. "Bu olaydan sonra o zenciye ilişmeyeceğim. Neden o belalı kağıda el sürdüm sanki? Büyülendiğimden eminim. O andan beri titreyip terliyorum. O saçı nereden bulmuş?" Legri yüksek sesle "Sambo ve Quimbo'yu çağıracağım," dedi. "Dans edip şarkı söyletir ve bu korkunç şeyleri de düşünmem." Kesi gitti. Emily'nin odasının kapısını vurdu. İçeriye girince kız endişeyle baktı ve onu görünce yerinden fırladı. "O Kesi sen miydin? Seni gördüğüme çok sevindim. Aşağıdan türlü sesler geliyor." Kadın dudak büktü. "Ben bunu yıllardır duydum. Önemli bir şey yok." "Kesi söyle, buradan kaçamaz mıyız? Nereye gideceğimiz de önemli değil." "Kesi, kaçabileceğimiz tek yer mezarlarımızdır," diye cevap verdi. "Sen kaçmayı denedin mi?" Kadın "Deneyenleri çok gördüm," diye cevap verdi. "Bunun sonucunu da iyi biliyorum. Ben bataklıkta yaşamaya, ağaçların kabuklarını kemirmeye razıyım." Kesi, "Senin gibi düşünen çok," diye mırıldandı. "Hem o köpekler izini bulur ve seni buraya getirirler. Ondan sonra da..." Kız dehşetle ona baktı. "O zaman o adam ne yapar?" Kesi, "En iyisi ne yapmaz diye sorman," dedi. "Seni satıp para kazanacak. Elinden kaçarsan neler olacağını tahmin edersin. Eğer sana onun yaptıklarını anlatsam uykuların kaçar. Ne demek istiyorsun? Sana anlatamam. Bunu düşünmeyi bile istemiyorum. Emily'nin yüzündeki kan çekildi. Ellerini ovuşturdu. Keşke hiç doğmasaydım. Kadın, ben de eskiden bunu isterdim diye cevap verdi. Cesaretim olsa kendimi öldürürdüm. Emily'nin arkasını dönüp elleriyle yüzünü gizledi. Cassie ile Emily'nin böyle konuşurlarken aşağıda gürültüler kesildi. İçkiyi fazla kaçıran Legri oturma odasında yattı. Günün ilk ışıkları odaya doluyordu. Sabah yıldızı pırıl pırıl parlayarak günahkar odama bakıyordu. Legri bir küfür sallayarak bir bardağa kanyak doldurdu ve yarısını bir dikişte içti. O sırada diğer kapıdan giren Cassie'ye belalı bir gece geçirdim dedi. Kadın soğuk soğuk mırıldandı. Bu gidişle daha da kötülerini geçireceksin. Hadi oradan. Cassie odadaki eşyaları toplamaya başladı. Sana bir söyleyeceğim var. Tom'u rahat bırak. Öyle mi? İşlerime hangi hakla karışıyorsun? Hiç hakkım yok ama evini ben yönetiyorum. Zaman zaman esirlerini tedavi ederek seni binlerce dolar zarardan kurtardım. Buna karşılık bana böyle teşekkür ediyorsun. Legri onu rahat bırakacağım dedi. Ama önce gelip benden özür dilemeli. Bunu yapmayacaktır. Görürüz. Nerede o? Legri odadan çıktı. Cassie seslendi. Eski ambarda. Legri kadınla cesaretle konuşmuştu ama içi hiç de rahat değildi. Tom'la karşılaşmasını kimsenin görmemesine karar verdi. Tom yerde yatıyordu. Cassie'nin sözleri ve ihtarları onu korkutacak yerde ruhunun rahatlamasını sağlamıştı. Tom amca farkında değildi ama ölüm günü artık yaklaşıyordu. Kalbi sevinç ve heyecanla çarpıyordu. Onun içinde kendisine işkence yaptıran adamın sesini titremeden ve korkmadan dinledi. Legri aşağı gören bir tavırla onu tekmeleyerek ''Bugün nasılsın bakalım oğlum?'' diye sordu. Tom cevap vermedi. Legri onu yine tekmeledi. ''Kalk hayvan!'' Tom ayağa kalktı. Kımıldamadan efendisinin karşısında duruyordu. Legri onu süzdü. ''Hadi Tom, şimdi dizüstü çök ve dün geceki hatandan dolayı benden özür dile.'' Tom kımıldayamadı. Legri kamçıyla ona vurdu. Diz çök köpek. Tom, Legri efendi dedi. Bunu yapamam. Ben doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Evet ama neler olabileceğini bilmiyorsun Tom efendi. Bir ağaca bağlanıp çevrende bir ateş yakılmasına ne dersin? Bu zevkli olur değil mi? Tom, efendim dedi. Fakat vücudu öldürdükten sonra yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Ondan sonra da sonsuzluk var. Legri büyük bir hiddetle kükredi. Ama ölmeden sana boyun eğdireceğim. O anda soğuk ve yumuşak bir el Legri'ye dokundu. Adam dönünce karşısında Cassie'yi gördü. Cassie, bırak adamı dedi. Bırak da onu tarlada çalışacak hale sokayım. Durum sana söylediğim gibi değil mi? Legri bu konuyu daha sonra açmak üzere döndü. Peki istediğin gibi olsun. Sonra Tom'a baktı. Beni dinle, bu ara işler çok, onun için sana ilişmeyeceğim. Ama bir gün o kara derini yüzüp intikamımı alacağım. Legri çıkıp gitti. Cassie onun arkasından kötü kötü baktı. Böyle gidiyorsun. Senin hesap gününde gelecek. Zavallı adam, sen nasılsın? Tom, Tanrı aslanın ağzını kapatmak için meleğini yolladı diye cevap verdi. Şimdi Tom'u bir süre bırakarak çiftlik evinde kalan George'la karısına dönelim. Tom Locker tertemiz yatakta inleyip çırpınıyordu. Dorcas teyze onun hasta bir yapan öküzü kadar güçlü olduğunu düşünmekteydi. Tom Locker yatak örtülerini tekmeleyerek kahretsin diye söylendi. Dorcas teyze sakin sakin örtüyü düzeltti. Sana böyle küfretmemeni söyledim Thomas. Kısa bir suskunluktan sonra Tom Locker sıkıntılı bir şekilde konuştu. O adamla kız burada herhalde. Buradalar. Bir an önce göle varmaları yerinde olur. Ne kadar çabuk giderlerse o kadar iyi. Öyle yapacaklar herhalde. Tom beni iyi dinle dedi. Sandusky'de adamlarımız var. Onlar bizim için gemileri gözetliyorlar. Dorcas söylendi. Thomas, sana söylüyorum, o kızın kılığını değiştirmelerini söyle. Yani kızı gören tanıyamamalı. Sandusky'ler onun tipini biliyorlar. Dorcas sakindi. Bu sorunla ilgileniriz. Tom Locker bu iyi insanların bulunduğu çiftlikte 4 hafta hasta yattı ve yataktan daha anlayışlı ve üzgün bir adam olarak kalktı. Hem esir avlamak yerine işini de değiştirerek vahşi hayvan avıyla uğraşmaya başladı. Tom, Sandusky'deki adamların onların tiplerini bildiğini haber verince onları ayırmanın doğru olduğunu düşündüler. Jim ve annesini önden gönderdiler. 2 gece sonra da George, Eliza ve çocukları Sandusky'ye götürdüler. Orada son yapacakları yolculuk yani gölden geçmek için hazırlıklara başladılar. George ince vücuduna bir erkek elbisesi giyen karısını seyrederken bağımsızlığını düşünüyordu. Eliza'nın erkek kılığında daha rahatlıkla kaçabileceğini düşünmüşlerdi. Eliza aynaya döndü ve uzun bukleler yere düşerken elindeki makas ışıkta parladı. Kocasına dönüp gülerek ve kızararak baktı. Yakışıklı bir genç olmadın mı? George, ne yaparsan yap her zaman güzel kalacaksın diye cevap verdi. Eliza onun önünde diz çökerek elini tuttu. Neden bu kadar ciddisin? Kanada'ya varmamıza 24 saat kaldığını söylüyorlar. George eşini kendisine doğru çekti. Oh Eliza, oraya yaklaşıp sonra birden her şeyi kaybetmek çok acı olur. Karısı umutla korkma diye mırıldandı. Tanrı bizimle olacaktır, bunu hissediyorum. George heyecanla onu kucakladı. Sen çok iyi bir kadınsın. Böyle bir mutluluğa erişecek miyiz söyle. Eliza'nın gözlerinde umut yaşları belirmişti. Buna güveniyorum George. Kapı açıldı ve bir kadın kız elbisesi giymiş Harry'i elinden tutarak içeriye soktu. Çocuk acayip bir elbise giymiş olan annesini dikkatle inceliyordu. Eliza ona elini uzattı. Harry annesini tanımıyor mu? Çocuk çekinerek kadına yaklaştı. Adam pelerini omuzlarına attı. Böyle giymelisin dedi karısına. Eliza onu taklit etti. Tamam. George eldivenlerini sakın çıkarmaya kalkma diye tembih etti. O küçücük ellerin yüzünden yakalanabiliriz. Şimdi Bayan Smith siz bizimle gelecek ve teyzemiz olacaksınız. Bir itirazınız yok ya. Kapıya bir araba geldi. Kaçakları evlerine alan dost aile onların çevresini aldı. Uzun uzun vedalaştılar. Bayan Smith Kanada'da yaşayan saygıdeğer bir kadındı. O küçük Harry'nin teyzesi rolüne girmeyi kabul etmişti. Araba rıhtıma geldi. İki genç adam arabadan indiler. Eliza kibar bir tavırla kolunu Bayan Smith'e uzattı. George kaptanın kamerasına gidip biletlerin parasını verirken iki erkeğin biraz ileride konuştuklarını duydu. Biri gemiye binen herkese baktım diyordu. Onların bu teknede olmadıklarından eminim. Konuşan gemi katibiydi. Karşısındaki de esir avcılarından Marks'tı. Marx ısrar etti. Kadını beyazlardan ayırmaya imkan yok. Cildi çok açık. Adam da açık renkli bir melez. Ellerinden birini de dağlamışlar. George'un biletleri alan eli bir an titredi. Ama sonra sakin sakin dönerek kayıtsız bir tavırla geminin öbür tarafına doğru yürüdü. Bayan Smith küçük Harry ile kadınlar kamerasına sığınmayı uygun bulmuştu. Yaklaşmakta olan şey inanılmayacak kadar iyiydi. Bunun gerçekleşeceğinden hala kuşkuluydu George. Her an bir olayın yaklaşan mutluluğunu elinden alacağını sanarak korkuyordu. Gemi yoluna devam etti. Sonunda İngiliz sahili gözüktü. Bu ülkede esirlik yoktu. George ve karısı geminin Kanada'nın küçük bir limanı olan Ahemsberg'e yaklaşmasını seyrettiler. Çan çaldı. Gemi durdu. George küçük grubu topladı. Sonra karaya çıktılar. Ağlayarak kucaklaştılar ve çocuklarına sarılarak Tanrı'ya şükrettiler. Bayan Smith onları yine iyi kalpli insanların yaşadığı bir eve götürdü. Tom amcanın yaraları iyileşmeden sahibi onun tarlaya çıkarılmasını emretti. Ondan sonra da adam her fırsatta Tom'a haksızlık yapmaya koyuldu. Tom birlikte çalıştığı esirlerin tersliklerine şaşmıyordu artık. Adam ömrü boyunca güler yüzlü olmuştu. Fakat Legri'nin eline düştüğünden beri artık onun yüzü de gülmüyordu. Zenci başlangıçta ateşin ışığında dua kitabını okumaya çalıştı. Ama o korkunç dayak ve sonraki acımasızlıklardan sonra tarladan bitkin dönüyor, diğer zenciler gibi yere serilip yatıyordu. Tom ilk kez umutsuzluğa kapılmıştı. Bu karanlık ve üzüntüden kurtulmak için ruhuyla savaşıyordu. Her günde umutla birinin gelip kendisini satın alması için bekliyordu. Ama kimse gelmediği için zencinin üzüntüsü artıyordu. Bir gün yorgun düşen zenci birkaç salı tutuşturmuş akşam yemeğini yapıyordu. O anda kaba bir kahkaha duyarak kendine geldi. Legri karşısında duruyordu. Adam işte oğlum diye alay etti. Dinin işe yaramadığını anladın sanırım. Bu acı alay açlıktan, soğuktan ve çıplaklıktan çok daha korkunçtu. Legri sürdürdü konuşmasını. Tom, aklını başına alman gerektiğini düşünmüyor musun artık? Hadi o içi yalan dolu kitabı ateşe at ve benim dinimi kabul et. Tom heyecanla mırıldandı. Tanrı korusun. Bak sana Tanrı yardım etmiyor. Eğer yardım etseydi benim elime düşmezdin. Ben bir varlığım ve senin için bir şeyler yapabilirim. Tom hayır efendim diye cevap verdi. Legri sandığımdan daha aptalsın diye söylendi ve dönüp uzaklaştı. Tom çok büyük bir yük altında ezilmekteydi. Legri'nin bu acımasız sözleri karşısında zavallının dünyası büsbütün karardı. Ruhunu kaybetmekten korkuyordu. Sabah olurken üstleri başları parça parça bezgin esirler tarlaya çıktılar. Fakat onların arasındaki Tom büyük bir sevinç ve cesaretle yürüyordu. Çünkü Tanrı'ya güveni bastığı topraklardan çok daha sağlamdı. Herkes Tom amcanın durumundaki değişikliği fark etti. Zenci eski sevincine ve canlılığına kavuşmuştu. Hakaretler ve haksızlıklar onu etkilemiyordu. Legri, Sambo'ya Tom'a ne oldu diye sordu. Kısa süre önce bitkin haldeydi. Şimdi bir çekirge gibi zıplıyor. Bilmem efendim, belki de kaçmayı düşünüyor. Legri pis pis güldü. Bunu bir denemesini isterim, öyle değil mi Sambo? Evet, bu zevkli olurdu. Kötü kalpli siyah adam katılarak güldü. Aman ne eğlence, onun çamurlara batarak koşması, köpeklerin kendisini yakalaması pek eğlenceli olur. Legri homurdandı. Artık dikkatli olmalısın Sambo. Eğer zenci böyle bir şey düşünüyorsa onu tuzağa düşürmeliyiz. Sambo güldü. Efendim bu işi bana bıraksın. Legri sonra yandaki kasabaya gitti. Geri döndüğünde de gidip zencilerin kulübelerinin orada dolaşmayı uygun buldu. Her şeyin yolunda olup olmadığına bakacaktı. Legri kulübelere yaklaşırken birinin şarkı söylediğini duydu. Bu çiftlikte hiç rastlanmamış bir şeydi. Biri bütün kalbiyle ilahi söylüyordu. Tom cesarete erişip her şeyden kurtulacağını anlatan bu ilahiyi bütün ruhuyla söylemekteydi. Legri birden Tom'a yaklaşarak kamçısını kaldırdı. Hey pis zenci, yatman gereken saatte neden böyle gürültü yapıyorsun? O kara ağzını kapa ve git yat. Tom neşeyle cevap verdi. Evet efendim. Sonra içeriye girmek için kalktı. Legri atıyla yaklaşıp zencinin başına, omuzlarına kırbaçla vurmaya başladı. Bak bakalım köpek, bundan sonra öyle rahat edebilecek misin? Tom kulübesine girerken adam da atını mahmuzlayarak döndü. Yine kara ruhu zaman zaman uyanan vicdanı yüzünden dehşete kapılmıştı. Legri kurbanıyla arasında Tanrı'nın olduğunu anlamıştı artık. Tom etrafındaki zavallılara da çok acıyordu. Onları teselli etmeyi, yüklerini hafifletmeyi istiyordu. O zavallı, işkence çekmiş yaratıklar önce onun ne demek istediğini anlayamadılar. Ama haftalarca süren durum onların uyuşmuş kalplerinin yavaş yavaş uyanmasına yol açtı. Herkesin garez olduğu Legri hakkında bir kelime söylemiyor, onun aleyhinde bulunup küfretmiyordu. İşte bu adam sonunda garip bir şekilde bütün esirleri etkilemeye başladı. Esirlerin hepsi boş günlerinde Tom'un çevresinde toplanıyor ve onun Tanrı hakkındaki sözlerini dinliyorlardı. Ama Legri ilk seferde işi fark edip küfrederek onları dağıttı. Bir daha da buna izin vermedi. Uğradığı haksızlıklar yüzünden çıldıracak gibi olan Cassie de Tom'un sözleriyle teselli oluyordu. Bir gece herkes uyurken Tom kadının iki kütüğün arasındaki pencere sayılan aralıktan kendisine baktığını gördü. Cassie ona dışarıya gelmesi için işaret etti. Tom kapıya çıktı. Ay ışığında Cassie'nin siyah gözlerinin tuhaf tuhaf parladığını fark etti. Kadın küçük eliyle onun bileğini tuttu. Buraya gel Tom amca, sana haberim var. Tom endişeyle ne var bayan Cassie diye sordu. Tom, bağımsızlığına kavuşmayı istemez misin? Zamanı gelince buna kavuşacağım. Cassie birden heyecanla konuştu. Fakat istersen bu gece kurtulabilirsin. Tom durakladı. Kadın gel diye fısıldadı. Hadi gel. O derin bir uykuya daldı. Onu uyutmak için konyağına bir şeyler karıştırdım. Arka kapı açık. Orada bir balta var. Baltayı oraya ben koydum. Onun kapısı da açık. Sana yolu gösteririm. Aslında bu işi ben yapardım ama gücüm yok. Hadi gel. Bana dünyayı verseler bunu yine yapamam. Cassie ama zavallı yaratıkları düşün diye mırıldandı. Tom kesinlikle hayır diye cevap verdi. Kötülükten hayır gelmez. Cassie döndü. Öyleyse bunu ben yaparım. Tom önüne geçti. Ne olur yapma Cassie. Değerli ruhunu bu şekilde şeytana satma. Biz azap çekerek beklemeliyiz. Cassie beklemek mi dedi. Beklemedim mi sanki? Aklımın yarısını yitirene dek bekledim. Onun zamanı geldi. Bu kez onun ben kanını dökeceğim. Tom hiddetle sıkılmış küçük elleri tuttu. Hayır hayır bunu yapmamalısın. Böyle günaha girmemelisin. Tom'un öğütleri, yumuşak sesi ve gözyaşları kadının yumuşamasına yol açtı. Gözlerindeki o tuhaf ışık söndü. Tom'un tuttuğu yumruklar gevşedi. Cassie hareketsiz duruyordu. Yere diktiği gözlerinden yaşlar akıyordu. Tom sessiz sedasız onu süzdü. Bayan Cassie, eğer buradan gitmen mümkünse emelini alarak kaçmalısın. Elini kana bulamadan gitmelisin. Başka türlüsü olmaz. Sen de bizimle kaçar mısın Tom amca? Tom hayır diye cevap verdi. Buradan bir süre önce olsaydı sizlerle gelirdim. Fakat buradaki zavallılara yardım etmem gerekiyor. Onlarla kalıp sonuna kadar kaderime katlanmam lazım. Cassie buradan ancak mezara girip kurtulabilirim dedi. Tom bir süre ses çıkarmadı. Sonunda alçak sesle konuştu. Tanrı'nın sizi kurtaracağından eminim. Bunu deneyin ve Tanrı'ya yalvarın. Ben de bütün gücümle dua edeceğim. Cassie o zamana kadar sık sık kaçmayı düşünmüştü ama bir yolunu bulamamıştı. Ama o anda aklına bir şey geliverdi. Bu kolaylıkla uygulanacak bir şeydi. Bu yüzden de birden umutlandı kadın. Tom amca dedi, bunu hemen deneyeceğim. Cassie birden tavan arasından yararlanabileceğini düşündü. Legree'nin batıl inançlarını biliyordu. Kendisi ve Emily'nin kurtulması için Legree'yi korkutacaktı. Cassie'nin yatak odası tam tavan arasının altında kalıyordu. Bir gün kadın Legree'nin iznini almadan birden odasındaki eşyaları başka bir yere taşıdı. Legree eve döndüğü zaman içerideki bütün uşak ve hizmetçilerin eşyaları taşımak için oraya koştuklarını gördü. Legree kaşlarını çattı. Ne var Cassie, ne oluyor böyle? Cassie bir şey yok diye cevap verdi. Sadece odamı değiştirmeye karar verdim. Legree nedenmiş o diye sordu. Cassie madem bilmek istiyorsun o halde anlatayım dedi. Legree bağırdı. Çabuk konuş. Cassie tavan arasından iniltiler, feryatlar duyuluyor diye cevap verdi. Yerde birini sürüklüyorlar. Çeşitli sesler yankılanıyor. Bu gece yarısından sabaha kadar sürüyor. Legree endişelendi. Tavan arasında birileri var. Kendisini zorlayarak güldü. Kim onlar Cassie? Cassie gözlerini Simon Legree'nin yüzüne dikti. Bu anlamlı bakış adamın içine işledi. Evet Simon, kim onlar? Kim olduklarını bana söylemeni isterim. Herhalde sen biliyorsun bunu. Kadın hemen yeni odasına kaçıp kapıyı da kilitledi. Legree hem kızmış ve hem de korkmuştu. Gidip kadının kapısını yumrukladı. Sonra da kadının büyücü olduğunu hatırlayarak bundan vazgeçti. Endişeli endişeli oturma odasına döndü. Cassie adamı en hassas yerinden yaraladığını anlamıştı. Kadın tavan arasına çıkarak oradaki deliklerden birine boş bir şişeyi yerleştirdi. Böylece hafif bir rüzgar esse şişeden iniltiyi ve çığlığı andıran sesler çıkıyordu. Zenciler de zaman zaman bu acıklı iniltileri, çığlıkları duyuyorlardı. Böylece tavan arasındaki hortlak hikayesi yeniden canlandı. Adam evdeki havayı sezmiş ve korkuya kapılmıştı. Legree hayaletler ve hortlaklar gibi şeylerden çok korkardı. Üstelik Cassie'nin de çok etkisinde kalmıştı. Legree yıllardır evini yönetmekte olan Cassie'den çekiniyor ve aynı zamanda onun dürüst olduğunu da biliyordu. Bu son olay Legree'nin büsbütün telaşlanmasına yol açtı. Cassie'nin bu şekilde korkmasından ortada çok kötü bir durum olduğuna inanmıştı. Cassie'nin sözlerinden birkaç gece sonra Legree eski oturma odasındaydı. Ateş yanan şöminenin yanında oturmuş, etrafına endişeli bir şekilde bakıyor, Cassie de bir köşede sıkıntılı sıkıntılı ateşi seyrediyordu. Legree'nin gözleri Cassie'nin bir süre okuyup bırakmış olduğu kitaba takıldı. Bunu alıp karıştırmaya başladı. Kitap, kanlı cinayetler, hortlak hikayeleri, hayaletlerin evlere dadanması gibi şeylerle doluydu. Legree maşayı alıp ateşi karıştırdı. İçi rahat olmadığından kadınla konuşmayı istedi. Sen hortlaklara inanmazsın değil mi Cassie?